Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur. Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca, Sivrihisar'ın Hortu yöresinde doğdu. Akşehir'de vefat etti. Babası Hortu köyü imamı Abdullah Efendi, annesi aynı köyden Sıdıka Hatun'dur. Önce Sivrihisar'da medrese öğrenimi gördü. Babasının ölümü üzerine Hortu'ya dönerek köy imamı oldu. 1237'de Akşehir'e yerleşerek Seyyid Mahmud Hayrani ve Seyyid Hacı İbrahim'in derslerini dinledi. İslam diniyle ilgili çalışmalarını sürdürdü. Bir söylentiye göre medresede ders okuttu, kadılık görevinde bulundu. Bu görevlerinden dolayı kendisine Nasreddin Hacı adı verilmiş, sonradan bu ad Nasrettin Hoca biçimini almıştır. Yaşadığı çağda Sivrihisar bölgesi Anadolu Selçuklularıyla Bizans arasında sınır oluşturmaktadır. Bilindiği kadarıyla Nasrettin Hoca, Selçuklu hükümdarlarından Alaaddin Keykubat, 1. Gıyasettin, 2. Keyhüsrev, 4. Kılıç Arslan ve 3. Gıyasettin Keyhüsrev dönemlerine tanıklık etmiştir. Nasrettin Hoca'nın değeri yaşadığı olaylarda değil, gerek kendisinin gerek halkın onun ağzından söylediği gülmecelerdeki anlam, yergi ve alay ögelerinin inceliğiyle ölçülür. Onun olduğu ileri sürülen gülmecelerin incelenmesinden, bunlarda geçen sözcüklerin açıklanışından anlaşıldığına göre o, belli bir dönemin değil, Anadolu halkının hayat biçimini, güldürü ögesini, alay ve eğlenme türünü, övgü ve yergi becerisini dile getirmiştir. Özellikle karşısındakinin durumuyla çelişki içinde bulunma, gülmecelerinin egemen ögesidir. Bu ögeler Anadolu insanının belli olaylar karşısındaki tutumunu yansıtan düşünce ürünlerini oluşturur. Nasrettin Hoca, halkın duygularını yansıtan bir gülmece odağı olarak ortaya çıkarılır. Söyletilen kişi, söyletenin ağzını kullanır. Böylece halk, Nasrettin Hoca'nın diliyle kendi sesini duyurur. Nasrettin Hoca bütün gülmecelerinde soyut bir varlık olarak değil, yaşanmış, yaşanan bir olayla, bir olguyla bağlantılı bir biçimde ortaya çıkar. Olay karşısında duyulan tepkiyi ya da onayı gülmece türlerinden biriyle dile getirir. Tanık olduğu olaylar genellikle halk arasında geçer. Hoca soyluların, yüksek saray çevresinde bulunanların aralarına ya çok seyrek girer ya da hiç girmez. Söz gelişi onun tanıştığı söylenen Selçuklu sultanlarıyla ilgili gülmecesi yoktur. Timur'la ilgili hamam, Timur ve Peştemal gülmecesi de Timur'dan çok önce yaşadığı için sonradan üretilmiştir. Halk beğenisi hocayı Timur gibi çevresinde korku salan bir imparatorun karşısında hamamda çıkarak "Kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit" türünden bir yergi oluşturmuştur. Burada yerilen, dolaylı olarak kendi toplumun, halkın üstünde gören saray insanlarıdır. Nasrettin Hoca gülmecelerinde dile gelen, onun kişiliğinde halkın duygularını yansıtan başka bir özellik de eşeğin yeridir. Hoca eşeğinden ayrı düşünülemez. Onun taşıtı, bineği olan eşek, gerçekte bir yergi ve alay ögesidir. Anadolu insanının oluşturduğu gülmece ürünlerinde atın yeri yoktur denilebilir. Eşek, acıya, sıkıntıya, dayağa, açlığa katlanışın en yaygın simgesidir. Soyluların, sarayların çevresinde üretilmiş gülmecelerde eşek bulunmaz, oysa at geniş bir yer tutar. Bu konuda başka bir çelişki sergilenir, gülmecede güldürücü öge ile yerici öge yan yana getirilir. Bunun örneği de, kendisinden eşeği isteyen köylü, "Eşek evde yok" deyince, ağırda onun anılmasını duyan köylünün İşte eşek ahırda diye diretmesi karşısında hocanın eşeğin sözüne mi inanacaksın, benimkine mi demesidir. Nasrettin Hoca insanlara doğru yolu gösteren, iyilikleri bildiren, doğruya sevk eden ve kötülüklerden sakındıran bir veliydi. Bu işi yaparken tabiatı icabı kendisine has bir yol tutmuştur. Böylece hakkın anlatılması ve cemiyetteki bozuk yönlerin düzeltilmesi için meseleyi halkın anlayacağı bir dil ve üslupla gayet manidar latifeler halinde kısa ve öz olarak dile getirmiştir. Latifeleri hikmet ve ibret dolu birer darb-ı mesel gibidir. Bu bakımdan adına uydurulan edep dışı ve nükteden uzak bir takım fıkraların onunla ilgisi yoktur. Manidar latifeleri önce yakın çevresindeki şifahi olarak dilden dile dolaşmış, sonraları gitgide yayılmış ve zamanla bir takım değişikliğe uğramıştır. Bu sebeple onun olmayan bir takım bayağı fıkralar da ona mal edilerek anlatılmıştır. Yapılan ilmi çalışmalar, onun ilim ve edep sahibi bir veli olması, söz konusu sıradan basit fıkraları söylemediğini açıkça göstermektedir. Ayrıca Nasrettin Hoca'nın efsanevi bir kişi değil, 13. asırda Anadolu Selçukluları zamanında yaşamış, salih bir Müslüman olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çünkü onun nükteleri, bir insanın başından gelen gülünç hadiselerin ifadesi değil, görünüşte güldürücü, aslında ince hikmetleri dile getiren, düşündürücü latifelerdir. Ayrıca Türk milletinin zeka inceliğini, nükte gücünü en iyi şekilde yansıtan bu nüktelerin belirli vasfı, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını bir latife üslubuyla bildirmesidir. Bu latifelerin toplandığı eserlerden biri Londra'da, British Museum'da Haza Tercemeyi Nasreddin Efendi Rahme başlıklı yazma eserdir. Ancak bu eserdeki latifelerin bir kısmı onun üslubuna ve nükte tekniğine uymamaktadır. Nitekim eserin sonunda bu durum şöyle dile getirilir. İşte Nasreddin Efendi'nin kibarı evliyadan, yani evliyanın büyüklerinden olduğuna şek ve şüphe yoktur. Merhumun bu kıssalardan haberi var yok, böyle yazmışlar. Her kim okuyup tamamında bu merhumun ruhu için bir Fatiha bağışlarsa, Hak Sübhane ve Teala ol kimsenin ahir ve akıbetini hayreyliye şeklinde belirtilmiştir. Ayrıca Nasrettin Hoca adlı eserde de başka nüktelerine yine yer verilmiştir. Nasrettin Hoca, fert ve toplumu her yönüyle çok iyi tanımış, insanların aile, komşuluk, dostluk, ticari münasebetlerine ait cemiyette gördüğü aksak yönleri düzeltmek ve nasihat etmek maksadıyla nüktelerle dile getirmiş, düşünmeye ve doğruya sevk etmiştir. Sosyologlar ve psikologlar, insanı ve cemiyeti tanıyıp çeşitli yönlerini incelemek için onun latifelerinden çok istifade etmişlerdir. Sadece Anadolu coğrafyasında değil, dünyanın birçok yerinde Nasrettin Hoca farklı isimlerle bilinir, sahiplenilir. Kazak Türkleri arasında pek çok kimse Nasrettin Hoca'nın Akşehirli olduğunu bilmez. Onu Kazak coğrafyasının Çimkent, Almatı, Aktöbe, Kostanay, Semey veya Astana gibi herhangi bir şehrinde yaşamış Kazakların efsanevi kahramanlarından biri olduğunu zanneder. Bu durum elbette sadece Kazaklar için geçerli değildir. Nasrettin Hoca nasıl Kazakistan'da bir Kazaksa, Özbekistan'da Özbek, Türkmenistan'da Türkmen, Kırgızistan'da Kırgız ve Tataristan'da da bir Tatardır. Bu durum sayamadığımız diğer Türk halkları için de geçerlidir. Onun fıkraları o kadar benimsenmiştir ki kimse onun Anadolu'da doğup büyümüş bir şahsiyet olduğunu fark etmez bile. İşte Nasrettin Hoca'yı benzersiz kılan da budur. Nasrettin Hoca bu yönüyle dünyada tektir. Başka bir deyişle Nasrettin Hoca tüm Türk dünyasının kendinden bilerek benimsediği ortak edebi şahsiyettir. Bu açıdan bakıldığında Nasrettin Hoca'nın yaşadığı Akşehir'i de Türk mizah dünyasının başkenti olarak görebiliriz. Aslında Kazaklarda Nasrettin Hoca sadece mizahi bir karakter değildir. O aynı zamanda bilgeliği, cesareti, hazır cevaplılığı, zalim zenginlerle yöneticilere karşı adaleti tesis etmeye çalışan bir kahramanı temsil eden bir şahsiyettir. Kazak edebiyatında Nasrettin Hoca'dan başka da fıkra kahramanları vardır. Bunların başlıcaları Aldar Köse, Cihrense Sesen, Tassa Bala, Kil Kenirdek, Siybut ve Jargak Bas'tır. Bunlar içinde Aldar Köse ve Jihrense Sesen'in özellikleri Nasrettin Hoca'ya çok benzemektedir. Bu yüzden aynı fıkranın kahramanı bazen Nasrettin Hoca, bazen Aldar Köse ve bazen de Cihrense Sesen'dir. Aynı fıkranın bu şekilde farklı kahramanlara mal edilerek anlatılması, Kazaklar arasında yadırganmamakta, hatta aksine normal karşılanmaktadır. Çünkü Aldar Köse ve Cihrense Sesen karakterlerini incelediğimizde Nasrettin Hoca ile benzer özellikler taşıdığını görmekteyiz. Nasrettin Hoca aynı zamanda bir eğitimcidir. Üstelik onun eğitimciliği sadece medrese ve oradaki talebelerle sınırlı kalmaz. Onun eğitimciliği toplumla da ilgilidir. Toplum içerisinde de yanlış bulduğu her şeyi eleştirmekten, işin doğrusunu göstermekten geri kalmaz. Tabii bunu yaparken yine hukuk konusunda olduğu gibi eğitim konusunda da yeni nazariyeler peşinde değildir. Devrinde geçerli olan eğitimin temel amaçlarının fert ve toplumda yansıma biçimleri üzerinde durur. Eğitimde psikolojiyi, insan ve toplum gerçeğini çok önemser ve eğitimde insan hayatı arasında sürekli ilişkiler kurar. Soyut bir alanda kalmaz. Hoca, bir eğitimci olarak fert ve toplum eğitiminde belli ilkelerin sahibi bir insandır. Bu ilkelere göre insanları eğitirken kendine özgü yöntemleri de vardır. Hoca özellikle bu yönü bugünün eğitimcileri içinde çok zengin bilgiler içermektedir. Nasrettin Hoca eğitimde herkesi aynı düzlemde düşünmez. Ferdi farklılıkları dikkate alır. Batılı eğitimcilerin ancak 17. yüzyılda fark edebildikleri bu meseleyi Nasrettin Hoca onlardan çok önce fark etmiş ve uygulamıştır. Buna bağlı olarak da peygamberi bir eğitim geleneğini sürdürerek insanlara akılları, kabiliyetleri ölçüsünde hitap etmekte, onların psikolojik özelliklerini mutlaka dikkate almaktadır. Mesela cimri bir komşusuyla ilgili şu fıkraya bakalım. Bir adam bir gün göle düşer. Arkadaşları ona yardım etmek isterler. "Elini ver de seni çıkaralım," derler. Fakat adam boğulup ölüm tehlikesine karşın elini vermez. Cimrilik bu denli ruhuna işlemiştir. Onun bu durumunu bilen hoca, bu duruma uygun bir yöntemle adama "Alın elimi, sizi çıkarayım," deyince adam hocanın elini tutar ve boğulmaktan kurtulur. Yeni durumlara alışma insan tabiatının bir özelliğidir. Hoca bu gerçeği bilen bir eğitimci olarak eğitimde bunu da dikkate alır. Şu fıkrada hocanın söylediklerini bu tutuma örnek olarak verebiliriz. Adamın birine babasından büyük bir miras kalır. Adam kısa zamanda bu serveti tüketir. Hocaya gelerek, "İki elimde avucumda hiçbir şey kalmadı. Hocam bana bir çare," diye yalvarır. Hoca gayet sakin, "Merak etme, yakında bu dertten kurtulursun," der. Adam sevinçle, yoksa tekrar zengin mi olacağım?" deyince de, "Hayır, parasızlığa alışacaksın," der. Hoca yine söylenmesi gereken doğruları ulu orta her yerde söylemez. Uygun zamanı kollar, fırsatını bulur bulmaz da tatlı üslubuyla söyler. Çünkü sözün etkisi için bu zamanlama çok önemlidir. Yine muhataplarının seviyelerini dikkate almak hocanın bir başka eğitim yöntemidir. Çünkü hocanın öğrencileri bütün bir halktır. Hatta bunlar arasında Türk ve Müslüman olmayan bile vardır. Fıkralarından da anlaşılacağı üzere kadın erkek, genç ihtiyar, yerli yabancı ve yönetici hocanın devamlı ilişki içinde olduğu insanlardır. Hoca bu anlamda kime hangi dil ve üslupla söyleyeceğini çok iyi bilir. Sözlerinin tesiri olmasının bir sebebi de budur. Bilim adamlığı konusunda da söylendiği gibi hoca boş şeyleri, insanlara bir yararı olmayacak şeyleri asla tartışmaz. Onun tartışacağı konular mutlaka akla ve sağduyuya dayalı olmalıdır. Aksi halde hocayı bu tür tartışmaların içinde göremeyiz. Onu böyle tartışmaların içine çekecekleri de unutamayacakları bir ders vermekte hocanın üstüne yoktur. Çağdaş eğitimde ceza onaylanmayacak bir tutum olarak benimsenmiştir. Nasrettin Hoca, cezanın hiçbir işe yaramayacağını çağlar ötesinden şu ilginç fıkrasında anlatır. Hoca, talebelik günlerinde sınıfa girer girmez duvardaki falakayı görür. Hocasına ne olduğunu sorar. O da, "O falakadır, cennetten çıkmadır. Yaramaz çocukları terbiye etmeye yarar." Hocasından bu cevabı alınca, "Peki cennetten çıkanı ne yaparlar?" diye sorar. Hocası da, "Cehenneme atarlar." Hoca bir fırsatını bulup falakayı ocağa atıp yakar. Hocası durumu fark edince, "Ne yaptın falakayı?" sorusuna, "Siz cennetten çıkanı cehenneme atarlar demediniz mi? Ben de falakayı bu yüzden cehenneme attım." der. Bu tutum, hocanın hem muhatabını kendi ifadeleriyle bağlama, hem de soru-cevap yoluyla muhatabını cevap veremez hale getirmesinin bir örneğidir. Mesela emeksiz kazanç peşinde olanlara şu fıkrasında kendine özgü yorumuyla şöyle cevap verir. Hoca pazara giderken mahallesindeki çocuklar ona düdük ısmarlarlar. Hoca, "Peki getireyim," der. Ama işlerinden sadece birisi para verir. Hoca akşamüstü pazardan dönerken etrafını çeviren çocuklar, "Hani bizim düdükler nerede?" derler. Hoca da cebinden sadece bir düdük çıkarıp para veren çocuğa verir. Diğerlerinin de, "Parayı veren düdüğü çalar," diyerek iyi bir ders verir. Tembellik en çok mücadele ettiği konulardan biridir Nasrettin Hoca'nın. Allah versin fıkrasına bakalım. Hoca bir gün evinin kiremitlerini aktarmakla meşguldür. Gücü kuvveti yerinde bir adam ısrarla kapıyı çalar. Hoca damdan bakar ve adamı görünce ne istediğini sorar. Adam, "Hocam, azıcık aşağı gelin de size bir şey söyleyeceğim." Hoca işini gücünü bırakıp aşağı iner. Kapıdaki, "Allah rızası için bir sadaka." Bunun üzerine hoca hiç istifini bozmadan, "Peki öyleyse gel yukarı." Adamı dama kadar çıkartır. Sonra da adama, "Allah versin," diye başından savar. Adam, "Ah hoca, sen de hiç insaf yok mu? Bunu söylemek için mi beni buraya çıkardın?" deyince hoca da, "İnsafsızlık sende. Sen beni sadaka istemek için aşağıya indirirken iyi de, ben seni yukarıya çıkarırken fena mı oldu?" diyerek muhatabını susturur. Onun en çok tenkit ettiği ve hadlerini bildirdiği insanların başında böyle kişiler gelir. Çünkü kurnazlık, bencilliği ve peşinden muhatabını kandırmayı, onun saflığından yararlanmayı getirir. Hoca böylelerine de hadlerini bildirir. Hocayı Akşehir'in zengin bir adamı evine davet eder. Üstelik bunda çok ısrarlıdır ama samimi değildir. Hoca bunun farkındadır. Bu yüzden gitmek istemez. Ama ısrarlara dayanamaz ve daveti kabul eder. Bir akşamüstü bu adamın evine gider. Eve yaklaşınca da adamın pencerenin önünde oturduğunu görür, kapıyı çalar. İçeriden gelen, "Kim o?" sorusuna kendisini tanıtarak cevap verir ve ev sahibine haber verilmesini ister. Bir süre sonra birisi kapının ardından, "Ev sahibi evde yok, dışarı çıktı." Hoca muhatabını incitmek, ona karşı kızmak, bağırmak yerine Çelebice şu keskin cevabı verir. "Efendine söyle, bir daha dışarı çıkarken başını pencerenin önünde unutmasın." Fıkralarından ve hakkındaki kaynakların verdikleri bilgilerden hareketle hocanın kişilik özelliklerini şöyle değerlendirmek mümkündür. Nasrettin Hoca bilgin ve bilge kişiliğe sahiptir. Zamanın bütün dini ve müsbet ilimlerinden haberdardır. Ünlü bilginlerden ders alarak kendini yetiştirmiştir. Nasrettin Hoca aynı zamanda bir cemiyet insanıdır. Ömrü medrese veya dergahta ders alıp vermekte sınırlı kalmamış, her zaman hayatın ve olayların içinde olmuş, hocalık ve bilgelik görevini her kesimi insan arasında sürdürmüştür. Nasrettin Hoca'yı bu yüzden camide, dergahta, kahvede, misafirlikte, devlet adamlarının yanında, tarlada, bahçede görmek sürekli mümkündür. Nasrettin Hoca, olayların kahramanı olmadığı zamanlarda bile toplumsal yapıyı çok iyi tanıyan, gözlemleyen bir tutum içerisindedir. Çünkü gözlem, tarafsız olma, sorunları doğru tespit edebilme, haklıyı haksızı ayırt edebilme konusunda gerekli bir yöntemdir. Halk ve yöneticilerin üzerinde çok önemli bir saygınlığı vardır. Çok sevilip sayılmakta ve her zaman her konuda kendisine danışılmaktadır. Bu anlamda o hem öğretmen, hem eğitmen, hem de danışman konumundadır. Onun yaşadığı toplumda ve sonraki asırlarda bu kadar hüsnün kabul görmesi, bu bilgeliğini, bilginliğini, eğiticiliğini tatlı dil ve güler yüzle, üstelik zekice yapmasıdır. Bu tavrı da kişilik özelliği kadar yine inançlarıyla ilgilidir. Öncelikle bu bir İslami davranıştır. Asık suratlılık dinden onay alamaz. Öte yandan Nasrettin Hoca pek çok ekonomik ve sosyal sıkıntının yaşandığı bir toplumun insanıdır. Böyle bir insani yapıyı ancak düşünmeyi gülmeyle birlikte ele alarak aydınlatmak, sıkıntılarını gidermek, olanlar üzerinde düşünmeye sevk etmek mümkün olabilirdi. Nüktecilik, hazır cevaplılık onun en önemli özelliğidir. Fakat onu komik bir adam olarak görmek eksik değil, yanlış bir tutum olur. Çünkü güldürebilmek, önce düşünmeyi ve düşündürebilmeyi gerektirir. Onun bir fıkrasını okurken yahut dinlerken her ne kadar ilk tepkimiz tebessüm olsa bile bunu mutlaka tefekkür takip eder. Nasrettin Hoca'da düşünmek çok önemli bir özelliktir. Öyle ki bu düşünceyi hayat, ölüm, kader, kaza gibi metafizik konular üzerinde de gerçekleştirir. Mesela kabak fıkrası bunun çarpıcı bir örneğidir. Bilindiği gibi hoca bir gün bostana gider, burada büyük bir ceviz ağacı vardır. Dinlenmek üzere altına oturur, kocaman ağaçta küçücük cevizler. Hoca buna bir anlam veremez. Öte yandan gözleri bostandadır. Burada bal kabakları vardır, onlarsa yerdedir. Küçük bir bitkinin ürünü olarak yetişmektedir. Kendi kendine der ki, bu işte bir terslik var. Kocaman bir ağacın üzerinde küçücük bir ceviz, küçücük bir nebatın üzerinde kocaman kabak. Bu olacak şey değil. Bu esnada kafasına ağaçtan bir ceviz düşer. Canını acıtır. Hoca bu can acısıyla ellerini açıp Allah'a şöyle seslenir. Allah'ım, sen ne kadar büyüksün. Sen yine bildiğin gibi yap. Eğer sen benim düşündüğüm gibi yapsaydın, şimdi benim halim ne olurdu? Bu fıkra, hocanın düşünme sınırlarını ve olaylardan nasıl bilgelik dersleri çıkardığının küçük bir örneğidir. Nasrettin Hoca'nın halkı güldürmesi asla bir dal kavukluk biçimini almaz. Bu yüzden onu komedyen sınıfında düşünmek mümkün değildir. Kimi fıkralarındaki saflık yahut aptallık derecesindeki ifadeler bizi yanıltmamalıdır. Böyle durumlarda hoca daha çok bir öz eleştiri yapar. Kendi kendisiyle dalga geçerek nefsini aşağılar yahut saflığa sığınarak söylenemeyecek cesaret gerektiren bir gerçeği açıklar ama fıkranın sonunda yine zeka parıltısı nüktesini gösterir. Nasrettin Hoca bulunduğu mevkiine rağmen halktan birisi gibi yaşar. Bir taraftan imamlık, müderrislik, kadılık gibi asli görevlerini yaparken halktan kopmaz, onlar gibi dağa gider, odun keser, pazarda alışveriş yapar, ticaret yapar, çalışkandır. Kendi damını kendi onarır. Kendi tarlasını kendi sürer. Nasrettin Hoca, bağlı olduğu dini düşüncenin de bir gereği olarak iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak ölçüsüne sıkı sıkıya bağlıdır. Toplumsal çarpıklıkları eleştirerek doğru olanın adresini gösterir. Fakat bu görevini yaparken çok hoşgörülü davranır. Asla yıkıcı olmaz. Muhataplarını aşağılamaz, suç işleyenlere karşı merhametli ve affedicidir. Nasrettin Hoca inançlara, ahlak kurallarına, devlete, yasalara, toplum kurallarına bağlı ve saygılıdır. Ama bu tutumu devlet adamlarının, bürokratların, onlarda gördüğü yanlışlıkları, rüşvet yiyen kadıları, din adına halkı sömüren hocaları, ilmin kabuğunda kalmış alimleri, zulmeden idareciyi hicveder. Fakat bunu çok zarif biçimde yaptığı için hem kendisine bir zarar gelmez hem de sözü muhatabı nezdinde ciddiye alınır. Nasrettin Hoca başkalarını eleştirirken aynı eleştiriyi kendisine de yapmaktan çekinmemiştir. Bu bir tür öz eleştiridir ki bunun yapılması olgunluk ister. Nasrettin Hoca böylesine olgun bir karakterdir. Nasrettin Hoca'ya atfedilen kimi fıkralarda hoca bir Bektaşi babası gibi gösterilir. Durum böyle olunca hoca oruç tutmaz, abdestsiz namaz kılar, abdestsiz namaz kılan bir adam tipi ortaya çıkar ki bu mümkün değildir. Nasrettin Hoca samimi anlamda bir Müslümandır. İbadetlerini yerine getirir, zaten din adamıdır. Sadece mutaassıplık onda yoktur, katı kuralcılığı sevmez. Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur.